Ayrım 21.
Sayfa 229. Onlar da her zaman büyük bulvarlara dönüyorlardı. Hiç olmazsa buralarda şansları fazlaydı. Montmartre tepelerinden Gözlemevi düzlüğüne kadar tüm kente aşınıyorlardı. Yağmurlu akşamlarda ayakkabıları aşınıyor, sıcak akşamlarda çamaşırları tenlerine yapışıyordu. Uzun süre bekliyorlar, durmadan dolaşıyorlar, itilip kakılıyorlar, kavga ediyorlar. Yoldan geçen bir erkeği bir otele götürdükleri zaman adamın çok kaba, hayvanca davranışlarıyla karşılaşıyorlardı. Adam sonra küfürler savurarak merdivenlerden inip gidiyordu. Geceleri çok sıcak geçen fırtınalı bir yaz sona ermekteydi. Akşam yemeğinden sonra saat 9'a doğru Nana ile Satin birlikte yola çıkıyordu. Notre Dame de Lorette sokağının kaldırımlarında iki sıra kadın eteklerini toplayıp başlarını öne eğerek dükkanların yanından sürtünürcesine geçerek vitrinlere bakmadan işleri başlarından aşkınmış gibi bir tavır içinde caddelere doğru hızlı hızlı yürüyordu. Hava gazı lambalarının ilk ışıkları altında aç kadınların Breda mahallesine inişleriydi bu. Nana ile Satin kilise boyunca ilerleyip her zaman Lepeletler sokağına sapıyordu. Sonra Riş kahvesine 100 metre kala talimhaneye yaklaşırlarken o zamana kadar özenle kalkıp tuttukları giysilerinin kuyruğunu indiriyorlar. Daha sonra da tozlara dalıp çıkarak kaldırımları etekleriyle süpürerek bellerine kıvırarak büyük bir kahvenin çiğ ışıkları içinden geçtikleri zaman yürüyüşlerini ağırlaştırıyorlardı. Göğüslerini ileri doğru çıkarıp yüksek sesle gülerken arkalarına dönen erkeklerini yan gözle süzerken kendi evlerindeymiş gibiydiler. Üzerlerinde yalnız dudaklarından kırmızılıkla göz kapaklarındaki siyahlık görünen beyaz yüzleri karanlıkta işportalarda satılan şark eşyası gibi sokağın ortasına serilmişti sanki. İnsanın içini gıcıklayan bir hali vardı. Saat 11'e kadar kalabalığın itiş kakışı arasında neşelerini yitirmiyorlar. Yalnız ara sıra ökçesiyle eteklerinden bir volan koparan beceriksiz bir erkeği hayvan herif diye tersliyorlardı. Kahve garsonlarına senli benli bir tavırla hafifçe selam veriyorlar, bir masanın önünde durup konuşuyorlar, içkileri kabul edip ağır ağır içiyorlar, tiyatroların çıkış saatlerini beklemek için oturma fırsatı bulan insanlar gibi mutlu görünüyorlardı. Ama gece ilerledikçe La Rochefoucauld sokağında bir iki kez gidip gelmemişlerse bayağılaşıyorlar, avları daha açgözlüce kovalıyorlardı. Gittikçe boşalıp kararmaya başlayan caddeler boyunca ağaçların altında korkunç pazarlıklar oluyor, kaba sözcükler, tokat sesleri işitiliyordu. Bu arada anne, baba ve kızlardan oluşan namuslu bir aile bunlara alışkın olduğu için acele etmeden sakin sakin geçip gidiyordu. Sonra operayla gimnaz arasına belki 10 kez arşınladıktan sonra erkeklerin seyrekleşmeye, daha hızlı yürümeye başladıklarını görünce Nana ile Satin yoğunlaşan karanlıkta Faubourg Montmartre sokağının kaldırımlarından ayrılmıyordu. Burada lokantalar, birahaneler, mezeciler sabahın ikisine kadar ışıl ışıl yandığından pek çok kaldırım yosması da kahvelerin kapıları önünden ayrılamıyordu. Bu sokak Paris gecesinde ışıklı ve canlı kalan son köşe bir gecelik pazarlıklara açık son pazardı. Sokağın bir başından öteki başına bir genel evin kapısı ardına kadar açık koridorun olduğu gibi öbek öbek insanların arasında açıkça anlaşmalar yapılıyordu. Elleri boş döndükleri akşamlarda Nana ile Satin aralarında kavgaya tutuşuyordu. Notre Dame de Lorette sokağı kapkara ve ıssız uzayıp gidiyordu. Kadın gölgeleri sürünüyordu. Mahallenin eve geç vakit dönüşüydü bu. Bir gecelik işsizlik yüzünden çileden çıkmış zavallı yosmalar inat ederek yolunu şaşırmış bir sarhoş yakalancaya kadar sesle pazarlığa girişiyor, Breda sokağıyla Fontaine sokağının köşesinde adama asılıp yakasını bırakmıyorlardı. Bununla birlikte güzel fırsatlar çıkıyor, iyi giyimli baylarla altın paralar karşılığı işler beceriyorlardı. Bu baylar o zaman yukarı çıkarken nişan yüzüklerini ceplerine koyuyordu. Özellikle Satin'in burnu pek keskindi. Yağmurlu akşamlar ıslak Paris'in her yanından pis bir yatak odası gibi yavan kokular saçılırken Satin bu pis havanın karanlık köşelerden yükselen bu pis kokuların erkekleri çıldırttığını biliyordu. Bunun üzerine en iyi giyinmiş erkekleri gözlüyor, onları bulanık gözlerinden anlıyordu. Kentin üzerinden esen çılgın bir şehvet kasırgası gibiydi bu. Satin biraz da korkuyordu. Çünkü en kibar erkekler en bayağı olanlardı. Tüm cila çatlatı veriyor, işi cinsel sapıklıklara kadar vardıran, olmayacak şeyler istemeye başlayan gözü dönmüş bir hayvan çıkıyordu ardından. Bu yüzden bu Satin sürtüğünde saygıdan eser yoktu. Arabada giden kibar baylar görünce kendini tutamayıp patlıyor, bunların arabacılarının daha kibar olduklarını, çünkü kadınlara saygı gösterdiklerini ve olmayacak şeyler isteyip onları serseme çevirmediklerini söylüyordu. Kibar insanların sefahat çirkefine yuvarlanmaları Nana'yı çok şaşırtıyordu hala. Çünkü Nana'nın onlar konusunda ön yargıları vardı. Satin bu düşünceleri onun aklından siliyordu. Bunun üzerine ciddi ciddi konuştuğu zaman Satin'in dediği gibi erdem denen şey yok muydu? En tepedekinden en alttakine kadar herkes bu yolun yolcusuydu. Paris'te akşamın 9'undan sabahın 3'üne kadar ne işler çevriliyordu? Bunun üzerine Satin gülüyor, bağırarak insanın tüm odaların içini görebilse ne türlü tuhaflıklarla karşılaşacağını söylüyordu. Alt tabakadan insanlar bu işe kulaklarına kadar gömülüyordu. Şurada burada burunlarını ötekilerden daha fazla ahlaksızlığa batırmış önemli kişiler de görürlerdi kesinlikle. Bu da Nana'nın görgüsünü tamamlamaktaydı. Bir akşam Satin'i almaya gittiğinde merdivenden Marquis de Chard'ın indiğini gördü. Adam bembeyaz bir yüzle trabzana dayanmış, güçsüz bacaklarını sürüyerek inmekteydi. Nana burnunu siler gibi yaptı. Sonra yukarıda Satin'i yine korkunç bir pisliğin içinde buldu. Ortalık bir haftadır toplanmamış, yatak leş gibiydi. Ortalıkta leğenler, ibrikler sürünüyordu. Nana kadının Marquis'i tanımasına çok şaşırmıştı. Evet, onu tanıyordu. Hatta pastacıyla birlikte otururlarken epey canlarını sıkmıştı. Şimdi de ara sıra geliyordu ama kafasını şişiriyor, gidip tüm pis köşeleri hatta terliklerinin içini bile kokluyordu. Evet canım, terliklerinin içine varıncaya kadar. Öyle pis bir ihtiyar ki hep olmayacak şeyler ister. Nana'yı en çok endişelendiren bu aşağılık sefahat alemlerinin içtenliğiydi. Gözde bir kadın olduğu sıralarda yalandan zevk alır gibi yaptığını anımsıyordu. Oysa şimdi çevresindeki yosmalar bu yüzden her gün birer birer gebermekteydi. Ayrıca Satin de onu polisle çok korkutuyordu. Bu konuda içi pek yangındı. Eskiden Satin kendisini rahat bıraksınlar diye ahlak zabıtasından bir memurla yatıyordu. Adam iki kezinde ona vesika verilmesini önlemişti. Şimdi ise ödü kopuyordu. Çünkü bir kez daha enselenirse durumu apaçıktı. Onlarla iyi geçinmek gerekirdi. Polisler ödül almak için ellerinden geldiğince fazla kadın tutukluyordu. Herkese ele geçiriyor, bağırıp çağıran olursa tokatla susturuyorlardı. Kalabalık arasında namuslu bir kızı yakaladıklarında bile korunup ödüllendirileceklerini biliyorlardı. Yazın bu polislerden 12-15'i bir arada caddelerde baskınlar yapıyor, bir kaldırım kuşatıyor, bir gecede belki 30 kadın yakalıyorlardı. Ama Satin onların gideceği yerleri biliyordu. Polislerin geldiklerini görür görmez halkın arasında uzun bir kuyruk halinde kaçmakta olan korkmuş kızların arasında kaçıp gidiverirdi. Yasadan müdüriyete gitmekten öyle korkuyorlardı ki kızlardan bazıları polis gelip aramaya başlayınca felç olmuş gibi kahvelerin kapıları önünde kala kalıyorlardı. Satin gammazlıklarından daha çok korkuyordu. Pastacısından ayrıldığı zaman adam onu ele vereceğini söyleyerek çok hayvanca davranmıştı. Evet, bazı erkekler bu yalanla metreslerinin sırtından geçinmekteydi. Ayrıca da bazı pis kadınlar kalleşlik olsun diye kendilerinden daha güzel olanları ele veriyordu. Nana bunları dinlerken korkusu artmaktaydı. Yasa karşısında her zaman titremişti. Bu öyle bilinmeyen bir güç, erkeklerin öyle bir öç alışıydı ki kendisini yok edebilir, kimse de kurtaramazdı. Saint-Lazare cezaevi ona kocaman bir çukur, dipsiz bir kuyu gibi görünüyordu. Buraya saçlarını kestikten sonra kadınlar canlı canlı gömülüyorlardı. Kimi zaman kendi kendine fontanı bırakıp başka koruyucular bulması gerektiğini söylüyordu. Satin ona bazı kadın listelerinden söz etmişti. Buralarda kadınların fotoğrafları vardı. Polisler bu listelere bakıp adları bulunanlara hiç dokunmuyordu. Bununla birlikte Nana'nın ödü kopuyordu. Günün birinde yakalanıp itilek akılla götürüleceğini, ertesi günde muayeneye sokulacağını görür gibi oluyordu. O muayene koltuğu içini utanç ve endişeyle doldurmaktaydı. Oysa kendisi erkeklerin karşısında belki 20 kez soyunmuştu. Tam Eylül sonlarına doğru bir akşam yine Satin'le Poissonnière bulvarında dolaşırken arkadaşı birden olanca hızıyla koşmaya başladı. Nana ne olduğunu sorunca polisler geliyor, koş koş diye fısıldadı. Bunun üzerine kalabalığın arasına çılgınca bir koşuşturma başladı. Kaçarken kadınların etekleri yırtılıyordu. Tokatlar indi, çığlıklar atıldı. Bir kadın yere düştü. Kalabalık polislerin kaba saldırısına gülüyordu. Polis çemberi hızla daralmaktaydı. Bu arada Nana Satin'i gözden yitirmişti. Bacaklarında güç kalmamıştı. Neredeyse tutuklanacaktı. Tam o anda bir erkek koluna girerek polislerin öfkeli bakışları karşısında onu alıp götürdü. Nana tanımıştı. Bu Prulier'di. Hiç konuşmadan Nana ile birlikte Rockmont sokağına saptı. O sırada sokak ıssızdı. Nana da biraz soluk alabildi. Öylesine bitkindi ki Prulier onu kolundan tutmak zorunda kaldı. Nana ona teşekkür bile etmiyordu. Prulier sonunda ''Hadi kendini toplaman gerek'' dedi. ''Benim evime gidelim.'' Hemen yandaki Berger sokağında oturuyordu. Ama Nana hemen dikildi. Hayır, istemiyorum. Bunun üzerine adam kabalaşıverdi. Herkes de yattığına göre neden istemiyorsun yani? İstemiyorum işte. Nana'nın düşüncesine göre bu yanıt pek açıktı. Fontan'ı çok sevdiğinden bir arkadaşıyla ona ihanet etmek istemiyordu. Hiç zevk almadığı, gereksinim yüzünden bu işi yaptığı için öteki erkekler sayılmazdı. Onun bu aptalca inadı karşısında Prulia gururuna dokunulmuş, yakışıklı bir erkek olarak alçakça davrandı. Peki öyleyse, keyfin bilir dedi. Yalnız benim yolum ayrı, şekerim. Bu işten tek başına sıyrıl bakalım. Onu bırakıp gitti. Nana'nın korkusu yeniden depreşti. Montmartre'e dönmek için dolambaçlı yollardan geçti. Dükkanların önünden hızla kaçıp gitti. Yanına bir erkek yaklaşınca sapsarı kesiliyordu. Ertesi gün Nana bir gün önceki korkunun verdiği sarsıntı içinde halasının evine giderken Batignolles'teki dar, ıssız bir sokakta Labordet'le burun buruna geldi. Önce ikisi de sıkılmış göründü. Her zamanki gibi kibar olan Labordet'in gizli saklı işleri vardı. Ama kendini ilk toplayan o oldu. Karşılaştıkları için pek sevindiğini bağırarak söyledi. Gerçekten de herkes Nana'nın ortadan yok olmasına çok şaşırmıştı. Herkes onu istiyor, eski arkadaşları sıkıntıdan patlıyordu. Sonra babaca bir tavırla ona öğütler verdi. Söz aramızda canım, açıkça söylemek gerekirse bu iş saçma olmaya başladı. İnsan birine tutulur, anlarım. Ama işi bu kerteye vardırmak, kendini sömürtmek, durmadan dayak yemekte ne oluyormuş? Erdem ödülünü kazanmak mı istiyorsun yoksa? Nana onu sıkıntılı bir tavırla dinliyordu. Labordet, Rose'dan söz ederek onun Kont Muffat'ı ele ettiği için böbürlendiğini anlatınca gözlerinden bir pırıltı geçti. Aman, ben istesem diye mırıldandı. İyiliksever bir dost gibi hemen aracılık yapmayı önerdi Labordet. Ama Nana kabul etmedi. Bunun üzerine Labordet başka bir noktadan saldırıya geçti. Bordenav'ın bir oyunu sahneye koymaya hazırlandığını, Faucher'in yazdığı bir oyunda kendisi için çok iyi bir rol olduğunu anlattı. Nana şaşırarak, nasıl, bir oyunda rol ha diye bağırdı. Demek onun da rolü var ama buna bundan söz etmedi. Fontan'ın adını söylememişti. Zaten hemen yatışıverdi. Tiyatroya asla dönmeyecekti. Labordet ona inanmamış olacaktı ki gülümseyerek üsteliyordu. Bilirsin, benim çekinilecek bir yanım yoktur. Şu senin Muffat'ı hazırlarım. Sen de tiyatroya dönersin. Onu elinden tutup getiririm sana. Nana var gücüyle olmaz dedi. Sonra Labordet'ten ayrıldı. Onun yiğitliği karşısında duygulanıyordu. Bir erkek hiçbir zaman çevreye yaymadan kendini böyle feda edemezdi. Ama yine de şaştığı bir nokta vardı. Labordet de kendisine Francis'le aynı öğütleri vermişti. Akşam Fontan eve döndüğünde ona Faucher'in oyunu konusunda sorular sordu. Fontan iki aydan beri Varietes'e geri dönmüştü. Nana'ya bu rolden neden söz etmemişti? Fontan ters ters, hangi rolden dedi. Büyük hanımefendi rolü olmasın sakın. Vay, sen yeteneğin olduğunu mu inanıyorsun? Kızım, bu rol seni ezer geçer. Gerçekten çok gülünsün. Nana korkunç derecede alındı. Fontan akşam boyunca Nana'ya Mademoiselle Mars diyerek alay etti. Fontan ona yüklendikçe Nana sıkı duruyordu. Aklına uyarak giriştiği bu aşk serüveninde kendini çok aşık, çok büyük görerek gösterdiği yiğitlikten zevk duyuyordu. Fontan'ı beslemek için başkalarıyla yatmaya başladığından beri duyduğu tüm yorgunluklar, tiksintiler yüzünden daha fazla seviyordu onu. Fontan onun için vazgeçilmez bir gereksinim haline gelmişti. Dayakların etkisiyle ona daha fazla bağlanıyordu sanki. Fontan onun bu aptallığını gördükçe işi daha azıtmaktaydı. Nana sinirine dokunuyordu. Ona karşı gittikçe öylesine bir hınç duyuyordu ki kendi çıkarlarını bile göremez duruma gelmekteydi. Vosk onu uyaracak oldu mu, nedenini anlamadan çileden çıkararak onun güzel yemeklerine aldırmadığını, yalnızca elindeki 7000 frankı başka bir kadına yedirmek için Nana'yı kapı dışarı edeceğini bağırarak söylüyordu. Bu da aralarındaki bağın kopmasına neden oldu. Nana bir akşam saat 11'e doğru eve döndüğünde kapının sürgülenmiş olduğunu gördü. Kapıya bir kez vurdu. Yanıt alamadı. İkinci vuruşta da yanıt alamadı. Oysa kapının altından ışık görünüyordu ve Fontan da içeride hiç sıkılmadan dolaşmaktaydı. Bakıp usanmadan kapıya vurdu. Seslendi, öfkelendi. Sonunda Fontan'ın kalın sesinin ağır ağır tek bir sözcük söylediği işitildi. Kahrolası. Nana kapıyı iki kez yumrukladı. Kahrolası. Tahtayı kıracakmış gibi daha hızlı vurdu. Kahrolası. Tam bir çeyrek saat aynı pis sözcük yüzüne şamar gibi indi. Kapıyı sarsarak indirdiği yumrukların her birine aynı alaycı yankı yanıt verdi. Nana'nın bıkıp usanmadığını gören Fontan kapıyı aniden açtı. Kollarını kavuşturup eşikte durarak aynı soğuk ve kaba sesle ''Allah kahretsin, daha bitmedi mi?'' dedi. ''Ne istiyorsunuz? Bırakın da uyuyalım. Konuğum olduğunu görüyorsunuz ya.'' Gerçekten de evde yalnız değildi. Nana bu fest tiyatrosunda çalışan kızı gördü. Sırtında yalnız gömleği vardı. Saman sarısı saçları burgu gibi gözleriyle parasını Nana'nın ödediği bu eşyaların ortasında sırıtıyordu. Fontan ise korkunç bir tavırla kapıya doğru bir adım atmış, koca parmaklarını kerpeten gibi açmıştı. ''Defol, yoksa seni boğarım.'' Bunun üzerine Nana sinirli sinirli hışkırmaya başladı. Korkmuştu, hemen kaçıp gitti. Bu kez kapı dışarı edilen kendisiydi. Birden aklına Mufa geldi, öfkesinin arasında. Ama ona aynı davranışı gösterecek olan kişi Fontan olmamalıydı. Kaldırıma çıkınca ilk düşüncesi yanında kimse yoksa Satin'e gidip yatmak oldu. Ona evinin önünde rastladı. Ev sahibi onu da sokağa atmış, sokak kapısına bir kilit asmıştı. Bu haksızlıktı, çünkü içeride eşyaları vardı. Satin küfrediyor, adamı karakolda süründüreceğini söylüyordu. Bu sırada gece yarısı olduğundan bir yatak bulmak gerekiyordu. Polis işlerine karıştırmayı uygun bulmayan Satin, sonunda Nana'yı Laval sokağında mobilyalı küçük bir otel işleten bir kadının yanına götürdü. Kadın onlara birinci katta penceresi avluya bakan dar bir oda verdi. Satin durmadan, ''Bayan Robert'in evine de gidebilirdim pekala.'' diyordu. ''Orada yerim her zaman hazırdır. Ama sen yanımdayken olmaz. Kadıncağız kıskançlıktan gülünç durumlara düşüyor. Geçen akşam beni dövdü.'' Odaya kapandıkları zaman hala yüreği ferahlamamış olan Nana hıçkırarak ağladı. Fonda'nın kötülüklerini belki 20 kez anlattı. Satin sabırla dinliyor, onu avutuyor, kimi zaman ondan fazla öfkelenerek erkeklere yükleniyordu. ''Vay serseriler, vay serseriler, görüyorsun ya, onlarla alışverişi bırakmak en iyisi.'' Sonra Nana'nın soyunmasına yardım etti. Çevresinde ilgili, uysal küçük bir kız gibi dolaşıp durdu. Bu arada sevimli görünmeye çalışarak durmadan ''Hemen yatalım Canikom'' diyordu. ''Daha rahatlarız. Böyle üzülmekle aptallık ediyorsun. Bunların tümü hergeledir. Diyorum sana. Artık onları düşünme. Seni çok seviyorum ben. Ağlama. Benim hatırım için yap bunu.'' Yatakta da Nana'yı yatıştırmak için hemen kollarının arasına aldı. Artık Fontan'ın adını bile işitmek istemiyordu. Nana onun adını her andığında öfkeli bir tavırla öperek onu susturuyordu. Saçlarını çözüp omuzlarına salmıştı. Çocuksu bir güzelliği vardı Nana'nın. Her yanından sevgi akıyordu. Bunun üzerine bu çok hoş sarılma içinde Nana'nın gözyaşları yavaş yavaş kurudu. Yumuşamış Satin'in öpüp okşamaya başlamıştı. Saat 2'yi çaldığında mum hala yanıyor, ikisi sevgi dolu sözcüklerle yavaşça gülüşüyordu. Ama otelin içinde ansızın büyük bir gürültü koptu. Satin yarı çıplak kalkarak kulak kabarttı. Bembeyaz kesilerek ''Polis geldi.'' dedi. ''Hay Allah kahretsin, şansımız yokmuş, hapı yuttuk.'' Polislerin otellere yaptıkları baskınları belki 20 kez anlatmıştı. Tam da bu gece Laval sokağına sınırlarken hiçbiri kuşkulanmamıştı böyle bir şeyden. Polis sözünü işitince Nana şaşkına dönmüştü. Karyoladan atladı. Odanın içinde koştu. Sonra kendini aşağı atmak isteyen bir delinin çılgınlığıyla pencereyi açtı. Bereket versin küçük avlu camla örtülüydü. Hemen pencere düzeyinde tel kafes vardı. Bunun üzerine Nana bir an duraksadı. Bacağını pencerenin pervazından aşırıp ardından gömleği uçurarak çıplak baldırlarıyla karanlıkta yitip gitti. Satin korku içinde durmadan ''Dursana'' diyordu. ''Kendini öldüreceksin.'' Sonra kapıyı yumruklamaya başlayınca iyilik damarı tuttu. Pencereyi kapadı. Arkadaşının giysilerini bir dolabın dibine tıktı. Yazgısına boyun eğmeye karar vermişti. Kendisine vesika verirlerse hiç olmazsa böyle aptalca korkmayacağını düşündü. Uykudan bitkin bir kadın rolü yaptı. Esnedi. Kapının ardındakilerle tartıştı. Sonunda kapıyı açtı. Pis, sakallı, iri yarı bir adam ona ''Ellerinizi gösterin.'' dedi. ''Parmaklarınızda iğne izi yok. Çalışmıyorsunuz demek. Haydi giyinin.'' ''İyi ama terzi değilim ki ben. Maden cilacısıyım.'' dedi Satin, küstah bir tavırla. Sonra karşı çıkmanın yararsız olduğunu bildiğinden uysal uysal giyindi. Otelden çığlıklar yükseliyordu. Bir kız gitmek istemediği için kapıları tutunuyordu. Başka bir kız sevgilisiyle yatmıştı. Sevgilisi ona kefil oluyordu. Bunun üzerine kız, hakaret görmüş namuslu kadın tavırları takınıyor, polis müdürüne dava açacağını söylüyordu. Yaklaşık bir saat merdiven basamaklarında postal gürültüleri, kapıların yumruklandığı, hıçkırıklarla kesilen kavgalar, duvarlarda sürünen eteklerin hışırtısı işitildi. Tüm bunlar ansızın uykudan uyandırılıp apar topar götürülen bir kadın sürüsünün çıkarmış olduğu gürültülerdi. Baskını yöneten pek terbiyeli sarışın bir komiser ve 3 polis memuruydu. Sonra otel yeniden sessizleşti. Kimse onu ele vermediğinden Nana kurtulmuştu. El yordamıyla korkudan titreyerek odaya döndü. Tel kafese takılıp yaralanan çıplak ayakları kanıyordu. Yatağın kıyısına oturup uzun süre kulak kabarttı. Ama sabaha karşı yeniden uykuya daldı. Saat 8'de uyanınca otelden kaçarak halasının evine koştu. O sırada Zoe'la sütlü kahvesini içmekte olan Bayan Lera onu böyle erkenden pasaklı bir hizmetçi kız gibi suratı allak bullak görünce olanları hemen anladı. ''Olan oldu demek.'' diye bağırdı. ''Sana bu herifin derini yüzeceğini söylemiştim. Haydi içeri gir. Evimde her zaman başımın üstünde yerim vardır.'' Zoe da ayağa kalkmış saygılı bir iştenlikle ''Sonunda hanıma kavuştuk.'' diye mırıldandı. ''Sizi bekliyordum.'' Bayan Lera Nana'nın küçük Louie'yi kucaklayıp öpmesini istedi. Dediğine göre annesi uslanınca bu çocuk da mutlu olacaktı. Louise hala uyuyordu. Hastalıklı kansız bir çocuktu. Nana onun beyaz sıracalı yüzüne doğru eğilince son aylarda çekmiş olduğu tüm sıkıntıları gelip boğazında düğümlendi. Onu boğacak gibi oldu. Son bir hıçkırık nöbeti içinde kekeleyerek "Vah benim zavallı yavrum, vah zavallı yavrum" dedi. 9. Varyetes tiyatrosunda Küçük Düşes oyununun provaları yapılıyordu. Birinci perdenin aksaklıkları çözümlenmiş, ikinci perdeye başlanacaktı. Sahnenin önündeki eski koltuklara Fauchery ile Bordenev oturmuş tartışıyorlar. Suflör Cossart Baba da hasır bir iskemleye çökmüş dudaklarının arasında bir kurşun kalemle karalamayı gözden geçiriyordu. Cossart Baba ufak tefek sırtında küçük kamburu olan bir adamdı. Bordenav kalın bastonuyla döşeme tahtalarını öfkeyle vurarak ansızın bağırdı. Daha ne bekliyoruz? Berelot nerede? Neden başlamıyorlar? İkinci rejisörlük görevini yapan Barilo, Bay Bosk yüzünden dedi. Ortadan yok oldu da. Bunun üzerine kızılca kıyamet koptu. Herkes Bosk'a sesleniyordu. Bordenav küfürler savurarak lanet olsun diyordu. Hep aynı şeyi yapıyor. Sen istediğin kadar zil çal. Adamlar hep olmayacak yerlere girer. Üstelik de saat 4'ten sonraya kalınca homurdanırlar. O sırada Bosk sakin sakin gelmekteydi. Neler oluyor? Beni mi istediniz? Sıra bende demek. Söylemeniz gerekirdi. Pekala. Simon, söz sırası sende. İşte konuklar geliyor. Ben içeri giriyorum. Nereden gireceğim? Fauchery sinirli sinirli kapıdan elbet diye belirtti. Evet ama kapı nerede? Bu kez Bordenav da Barilo'ya yüklendi. Küfretmeye başlayarak bastonuyla döşeme tahtalarını çökertecekmiş gibi vurdu. Tanrı aşkına kapı yerine şuraya bir iskemle koymanızı söylemiştim. Her gün baştan mı başlayacağız? Barilo nerede? Al işte. Tümü kaçıyor bunların. Bunun üzerine Barilo geldi. Kargaşanın altında iki büklüm sesini çıkarmadan iskemleyi yerine koydu. Sonra prova başladı. Şapka giymiş, sırtında kürkle Simon mobilyaları düzelten hizmetçi tavırları takınmaktaydı. Bir ara durarak, "Bilirsiniz, ben terlemiyorum" dedi. "Bu yüzden de ellerimi mansiyonumdan çıkarmayacağım." Sonra sesini değiştirerek Bosco hafifçe çığlık atarak karşıladı. "Vay, Bay Kont gelmiş. İlk gelen sizsiniz Bay Kont. Hanımefendi çok sevinecek." Bosk'un ayağında çamurlu bir pantolon, sırtında sarı bir pardesü vardı. Boynuna kocaman bir atkı dolamış, ellerini cebine sokmuştu. Başına eski bir şapka oturtmuştu. Rol yapmadan yayvan bir sesle, "Hanımınızı rahatsız etmeyin Isabel" dedi. "Onu şaşırtmak istiyorum." Prova sürdü. Bordenav suratını azmış, koltuğuna gömülerek bıkkın bir tavırla dinliyordu. Fauchery ise sinirliydi. Her an yerinden kımıldıyor, sanatçıların sözlerini kesmeye yelteniyordu. Ama sonra kendini tutuyordu. Arkada karanlık bir boş salonda bir fışıltı işitildi. Bordenav'a doğru eğilerek "O geldi mi acaba?" diye sordu.